أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي، sana tam teslim olan, senin kitabına uymayı hayatı için ana prensip edinen, doğrulardan şaşmayan, ve İbrahim Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi davranan iyi müminlerden olmayı cümlemize nasip eyle. Şimdi Ramazan ayındayız. Allah-u Teala oruçla ilgili ayetler indirmiş. O ayetler gereği Ramazan'da oruç tutuyoruz. Çünkü Bakara 183. ayette diyor ki Allah, ey müminler, o oruç size farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size farz kılındı diyor o oruç. O oruç dediği için demek ki zaten herkes biliyor. Mekke açısından düşünürseniz, işte Mekke'den Medine'ye hicret edenler, bu ayetler Medine'de inmiştir. Mekke'de o orucu bilmemeleri mümkün değil. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen kişiler bunlar. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a da, İsmail Aleyhisselam'a da kitap indirmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize çok açık ve net olarak bildiriyor. İşte mesela bu ayetlerden sadece bir tanesine bakalım. Bu oruçla ilgili ayetin bulunduğu Bakara suresinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. 136. ayette "Kulu amennâ billah" deyin ki biz Allah'a inandık ve güvendik. "Ve mâ unzile ileynâ" ve bize indirilmiş olana. Bize indirilmiş olan nedir? Bu. Bu değil mi? Şimdi burada oruç tutun diyor ki sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Peki başka? Ve ma unzile ila İbrahim'e ve İsmail. İbrahim'e ve İsmail'e indirilenler. O zaman bize indirilen neyse, İbrahim ve İsmail aleyhisselama indirilen de ne olacak? Aynı olacak. O zaman sizden öncekilere farz kılındığı gibi denince, İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'a farz kılındığı gibi anlaşılmaz mı burada? Ve onun ümmetine, işte Mekkelilerin İbrahim Aleyhisselam soyundan geldiği çok kesin, hiç kimsenin bu konuda şüphesi yok. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dinine uyun der Allah-u Teala. Onun için çevrede çok saygın konumdadırlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a da, İsmail Aleyhisselam'a da kitap indirilmiş. Evet, ellerinde kalmamış. Kaybetmişler. Ne olmuş? Olmuş. O ayrı bir husus. Ama sizden öncekilere farz kılındığı gibi denince mecburen İsmail Aleyhisselam da bu işin içine girecek. İbrahim Aleyhisselam da girecek. Öyleyse bu ayetleri okuduğumuz zaman Mekke'de orucun olmaması mümkün mü? Değil. Efendim şey gibi değildir. Yani bir takım ilave çıkarmalar olmuştur diye akla gelebilir. Mümkündür. Şimdi Mekke'de zaten orucun yanında aynı zamanda itikaf da olmasaydı Resulullah'ın Ramazan'ın son 10 günün Hira Dağı'na gidip de itikafa çekilmesi diye bir şey olmazdı. Yani Nebi olmadan önce hiçbir ayet gelmemiş değil mi? Demek ki oruç da var, itikaf da var, hepsi de var. Şimdi bunu söylüyor Allah-u Teala. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُمْ Belki böylece kendinizi yanlışlardan korursunuz. Çünkü yani oruç tuttuğunuz zaman gerçekten yani size en helal olan, yani insanoğlunun hayatında en fazla yapmak istediği şeyler işte yeme, içme ve eşiyle birlikte olma. Bunları Allah rızası için bırakabiliyorsan o zaman demek ki bu işleri yapılabiliyormuş. Senin için çok ciddi bir eğitim olur. Bütün yanlışlardan kendini uzaklaştırabilecek bir pozisyona gelirsin. Ondan sonra oruç mesela namaz gibi değil. Namazı günde kaç kere kılıyoruz? 5 kere değil mi? Günde 5 kere kılındığı için hepimiz birbirimizi her gün görüyoruz. Ama oruç senede bir kere, bir ay tutuluyor. Dolayısıyla bu arada unutulur. Yeni gelenler, yeni nesiller falan bilmeyebilir. Onun için sizden öncekilere nasıl farz kılınmışsa. Mesela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. O namazı kılın diyor. Fazla bir ayrıntı vermiyor. Zaten günde 5 vakit kılınan bir şey bu. Ama oruçta biraz ayrıntı veriyor. Sizden öncekilere bakın yani. Peki Medine'de yaşayan için sizden öncekiler kim olur? Onlar da Yahudi ve Hristiyanlar olur yani. Mekke'dekiler için şeyler. Şimdi oraya da bakın. Zaten Mekke'de de Yahudilerin ve Hristiyanların bulunduğu Kur'an-ı Kerim'den net bir şekilde anlaşılıyor. Mekke dünyanın en önemli ticaret merkezi olduğu için böyle bir yere her taraftan insanlar ister istemez gelir. Sonra diyor ki eyyâmen ma'dûdât.
Hocam müsaadenizle burada ilave yapabilir miyim? Şimdi itikaftan ve oruçtan bahsettik. Hatırlarsanız hocam şeyde daha önceki derslerimizde biz diğer dinlerde oruç ve Ramazan konularına değinmiştik. Hocam itikafın ve orucun olmadığı bir tane din yok. Bu doğu kültüründeki inziva yaşantısı aslında itikaftır. Başka hiçbir şey değil. Mesela bugün İncil'de de Hazreti İsa'nın 40 gününe dağa çekilmesi, Allah tarafından onu davet edilmesi, efendim Kur'an-ı Kerim'de 10 geceye yemin edilmesi malumunuz Fecir suresinde. Bunları toparladığımız zaman orucun ve itikafın olmadığı herhangi bir din yok. Bütün dinlerde gerek Uzak Doğu'da, gerek Güney Amerika'da, gerek Sibirya'da tamamında oruç ibadeti var. Ve %90-95 bizim gibiler. Bizim gibi hareket ediyorlar. Hani bunu ekleyelim. Bu çok geniş bir konu. Daha önceki derslerimizde buna değinmiştik.
Tabii zaten onu şey yapmıştık. Daha önce de söylemiştik. Yani o mümkün değil. Bizde olaya Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi yaklaşma yok. Yani tasdikle yaklaşma yok. Bizim bu derginin bu sayesinde işte sınırların aşılması meselesini şey yaptık. Okuduğunuz zaman gerçekten inanamazsınız yani. Allah-u Teala orucu ayrıntılı bir şekilde anlatmış ama sınırların aşılması diye bir şey, yani aşılmaması diye bir şey olmamış. Şimdi ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala eyyâmen ma'dûdât. Şimdi bu eyyâmen ma'dûdât alabilirsin. Adet kelimesi bize vardır yani. Kaç adet istiyorsun derler değil mi yani? Hocadan gelmiştir. Yani Türkçe değildir de adet. 10 adet yumurta ver orada der mesela. Ma'dud da adetlenmiş ama tek farkı şu, birbirine ekli, birlikte. Ama ma'dud kelimesi azlığı da gösterir Arap dilinde. Mesela Yusuf suresinin 120. ayetinde şeyin kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'ı köle gibi sattığını ifade ettiği zaman işte derahime ma'dude birkaç dirheme sattılar. Yani hiç değer vermediklerini gösterdiler. Şimdi o zaman oruç size farz kılındı dendiği zaman da birbirine ekli günler diyor Allah-u Teala. Demek ki bir takım yanlışlar başlamış yani orada. Ayrıntıyı anlatma ihtiyacı doğmuş. Sonra o günlerin de Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı olduğunu söylüyor. O yine bütün ilahi kitaplardan, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin ümmetlerine söylediği bu. Ramazan ayında oruç tutulacak. Ama tabii yine biz biliyoruz, mesela Mekke'de her ne kadar kameri aya göre ibadetler yapılıyorsa da her sene bu aylara ilave yapılarak belli mevsimlerde haccın yapılmasını sağlamışlar. Mesela şimdi biz geçen sene bundan 11 gün sonra oruca başlamış. Şimdi geçen seneye göre 11 gün önce oruca başladık. Daha önceki sene 11, 33 senede bir sene şeyin yılın tamamını dönüyor. Yılın tamamını döndüğü zaman da tabii hem uzun günlerde hem kısa günlerde oruç tutmuş oluyorsunuz. Yani öyle bir nokta, öyle bir şey oluyor ki dikkat ediyorsanız, mesela siz tam ekvatorda olsanız, gece gündüz birbirine eşit, 33 sene içerisinde hesap edin kaç saat oruç tutarsanız, Türkiye'de olan da öyle tutar. Şimdi gece gündüz eşit olduğu zaman da hep 12 saat diyelim şey yaptınız, oruç tuttunuz. Saat 6'dan 6'ya kadar. Türkiye'de bazen çok daha kısa, bazen daha uzun. 33 sene toplasanız saati de eşit olur. Şimdi dünyanın çeşitli bölgelerinde mesela aynı mevsimlerde, mesela Haziran ayı derseniz Güney Kutup'ta günlerin kısa olduğu, Kuzey Kutup'ta uzun olduğu bir zaman. Bundan dolayı şeyler, Yahudiler Eylül ayını almışlar, gece gündüzün tüm dünyada eşit olduğu bir zamana. Hristiyanlar Mart ayını almışlar, gece gündüzün eşit olduğu bir sıraya falan. Kendilerine göre bir düzenleme yapmışlar. Ramazan Kur'an-ı Kerim şeyde kameri aylarının 9. ayıdır. Şeyde Eylül'de 9. ay, tamam. Bizde de maalesef yani hoca kılıklı bazı insanlar çıkıyor. Ramazan'ı 9. aya alalım, Eylül ayını alalım diyorlar. Şimdi ama bunlar yeni değil. Eskiden beri var. Şimdi Allah-u Teala burada bunları anlatıyor ve diyor ki mesela şeyde, bugün konumuz kefaret olduğu için, bakın şuradan lütfen dikkatle dinleyin. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir metot vardır. Ayetler ikili metotla anlatılır. Ona mesani denir. Yani Allah-u Teala her şeyi ikili esasa göre yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim de ona göre indirmiştir. Şimdi şeye bakıyorsunuz, Bakara'nın 184. ayetine. Orada diyor ki Allah-u Teala, evet onu sayılı günlerde tut, yani birbirini ekli günlerde tutun. O günlerin de zaten Ramazan olduğu belli. Tüm 12 aya nispetle Ramazan, 12 ayda bir ay azdır değil mi? Deraime meadde de az olmuş oluyor yani. Az gün, yani yıla göre az tutuyorsunuz ama namaz öyle değil. Her gün 5 vakit kılıyorsunuz. Onun için namazda da o namaz diyor, oruçta da o oruç diyor. Ve her defasında Allah-u Teala'nın tek dinine, yani Adem Aleyhisselam'dan beri tek dinine vurgu yapıyor. Ondan sonra diyor ki فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, sizden kim hasta olursa diyor. Hasta. Hastalığı tarif ediyor mu? Hastalık ne demek? Yani vücudun normal gidişatını değiştirmesi demektir. Efendim hastalığın derecesi şöyle olursa demiyor yani. Doktor raporu olursa demiyor.
Ölümcül olmayan diye ayırıyorlar hocam. Ölümcül olan, çok ağır olan, bilmem şöyle olan, böyle olan diye ayırıyorlar.
Evet, fıkıh kitaplarında onu yaparlar. Ama sizden kim hasta olursa diyor. Ev ala seferin ya da yolculuk halinde olursa fe iddetun min eyyamin uhar, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Peki şimdi hastalığa kim karar verecek? Kişinin kendisi. Adam bir de doktora mı gidecek yani? Dünyanın her yerinde bu ayetler geçerli. Her yerde doktor var mı? Sonra doktorun raporu, doktor kendi tahminini söyler. Hastanın ne çektiğini doktor bilmez ki. Şimdi oruç öyle bir şey ki, sizin oruçlu olduğunuz gerçek manada bir tek Allah bilir. Şuradan geçersiniz, abdest alacağım dersiniz, su içersiniz, gelirsiniz, hiç kimse anlamaz sizin su içtiğinizi. Gidersiniz kapalı bir yerde, yemek yersiniz, hiç kimse anlamaz. Birisi söylüyordu, diyor ki biz inerdik diyor evin bodrumuna, karnımızı doyururduk, çıkardık dışarıya, oruç tutmayanları döverdik. Onun için birisinin oruçlu olup olmadığını bir tek Allah bilir. Hastalığın derecesi, Allah onu yazmamış. Hasta olmadığı halde adam hasta diyor, bu orucunu bu sana ne, bozuyorsa bozuyor. Yani sen zorladığın zaman oruç tutturabilecek misin? Çık girer içeride, yer çıkar dışarıya. Bu ibadeti Allah'a yapıyor. Yapmıyorsa yapmıyor. Sana ne? Hesabını Allah'a verecek. Ondan sonra ev ala seferin ya da yolculuk halinde olursa, yolculuk hali, şimdi siz mesela Süleymaniye Vakfı'na, bazıları Anadolu'dan, İstanbul'un Anadolu yakasından, bazılarınız İşte şuradan değişik yerlerden geldiniz. İstanbul'un içinden geldiğiniz zaman kendinizi yolcu kabul ediyor musunuz? Yani yolculuk hali başka bir şeydir. Yani normal her zaman yapmadığınız iştir. Dolayısıyla o yolculuk hali olduğu zaman da oruç tutmayabilirsin diyor. Peki o zaman ne olacak? Fe'iddetun min eyyamin uhar. Başka günlerde tutamadığı günler sayısınca tutar orucunu diyor. Peki ondan sonra ne diyor? Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Oruca gücü yetenler bir çaresizi yetenlerin üzerinde bir çaresizi doyuracak kadar da bir fidye görevi vardır. Şimdi mesela Allah-u Teala yemeği yasaklamış, içmeyi yasaklamış. Bunu yasakladığı halde bir de diyor mesela bu ayetin sonunda tilke hududullahi fela takrabuha diyor. Bu Allah'ın sınırlarıdır. Yani yemek yasak. Yemeğe yaklaşmayın dediği zaman efendim ağzınıza bir şey alırken de dikkatli olun. Yani tamam ben şöyle ağzıma böyle güzel bir şey alayım, çiğner atarım, yemiş olmam demeyin yani. Ona da yaklaşmayın yani. Sınır aşmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Efendim karı koca ilişkisi yasaksa, ilişkiye götüren şeyler de yasak. Yaklaşmayın diyor. Tamam mı? Peki bunu yaparken burada yanlış işleri yapmış olabiliriz. Herkes yapabilir. Her oruç tutan kişi bir şeyi doyuracak, çaresiz kişiyi doyuracak kadar fidye verir. Niye her çaresiz kişi, en düşük, mesela dünyanın en zengin adamı da bir çaresizi doyuracak kadar verirse görevini yapmış olur. Ama فَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ. Herhangi bir hayrı içten gelerek artıran kişi kendisi için hayırlı yapmış olur. İstediği kadar versin. Ama alt sınır bir çaresizi doyurmaktır. İşte Cenab-ı Hak öyle bir sınır koymuş ki o çaresiz kişinin kendisi de vermesi lazım. Bir fidye vermesi lazım. Oruç tutmaya gücü yetenler. Yani önce oruçta mükellef olması lazım değil mi? Mükellef olacak. Orada bir hadis vardı Fidye başlığında bak. Resulullah'ın anlattığı şey var. Tam bunu anlatan bir hadis vardır. Şimdi oruca gücü yetiyor, oruç tutabiliyor. Oruç tutabiliyorsa bir de fidye verecek. Allah burada ona böyle bir görev de vardır dediği zaman bu fidye ne olmuş oluyor? Farz olur değil mi?
Şöyle diyeyim hocam. Abdullah bin Ömer demiştir ki, Allah'ın elçisi aleyhisselam fıtır veya Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre ve esire hurmadan bir sağ, yani 3920 gram, veya arpadan bir sağ olarak farz kıldı. Bak. İnsanlar bunu yarım sağ buğdayla denkleştirdi.
Bak şimdi. Oruç tutan hür de olsa, esir de olsa, kadın da olsa, erkek de olsa şey yapacak. E çocuğa var mı? Yok. Ama Hanefiler çocuğa da var diyorlar. Adam çocuklarına da verir. Ya kardeşim bak ayette de yok. Onu orucu tutabilenlere diyor.
Hocam o şunlar ben efendim. La yutikune diye, la yutikune hu. Ona güç yetiremeyenler diyerek çocukları da bebekleri de dahil ediyorlar. Herhalde öyle bir mantık yürütüyorlar.
Yok. Bu ayeti asla delil getirmez hiçbir tanesi. Hiçbir mezhep ve hiçbir tefsirde bu ayetin delil getirildiğini göremezsiniz. Zaten ayete yanlış anlamlar verirler. Bak mesela işte geçen derste de okumuştuk. Diyanet'in mealinde oruca gücü yetmeyenler diye olumlu cümleyi olumsuza çevirmişlerdir. Bu yani inanılır gibi değil gerçekten. İşte bak mesela sık sık burada söylemek zorunda kalıyoruz. Adamların sistemleri çöktü Allah'a şükür. Yani şey yapma, savunma imkanları yok. Bugün hiçbir mezhep kendisini savunacak güçte değil. O mezheplerin kitapları savunulabilecek kitaplar değil. Çünkü Kur'an'a da açıkça aykırı. Bak görüyorsun ibadet işte. Allah gücü yetene diyor, o yetmeyene diye anlam veriyor. Niye? Öyle derse adamın sistemi çöker. Kur'an ona uyması lazım. Onun Kur'an'a uymasına gerek yok. Maalesef böyledir gelenek yani. Mezhepler maalesef böyledir. Allah-u Teala boşuna demiyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا dinlerini bölük bölük yapan ve her birisi bir kişinin etrafında toplananlar لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْ hiçbir konuda onlardan değilsin diyor. En'am suresi 159. ayette bunu söylüyor Allah-u Teala. Bunu böyle yapıyorlar. Şimdi belki o adamın oruca gücü yetiyorsa yani gücü yetiyor. Niye gücü yetiyor? Gücü yetmek hasta için de yolcu için de söz konusudur. Gücü yetiyor. Niye söz konusu? Çünkü Allah ve entasûmu hayrun lekum le bitiriyor. Evet hasta da olsanız, yolcu da olsanız oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. Hayırlıysa gücü yetiyor demektir. Gücüm yetmiyor, ben tutmam mümkün değil. O zaman sen sorumlu değilsin. Niye? Allah-u Teala la yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Mesela azıcık Arapça bilenler için bu aynı surenin son ayetine bakarsak yani Bakara suresi 286. ayete bakarsak burada yapılan tahribatın ne kadar büyük olduğunu çok kolay bir şekilde anlarız. وَالَلَّذ۪ينِ يُطِيكُونَهُ يُطُيكُ takat, Türkçe'de takat şeyi vardır. Ona takat getirenler. Peki takat getiremeyenler diye mana veriliyor. Bakın bu 286. ayette Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki bize dua etti. رَبَّنَا لَا تُعَخِذِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ تُبِّكْتَهُ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ takatımız olmayan şeyi bize yükleme ya Rabbi diye dua ettiriyor. E takatın yoksa zaten sorumluluğun da yok. O zaman takatı olan bak takatı var ki oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor değil mi?
Yani onunla mükellef değilsin niye bir daha fitre versin ki?
Onun için oruca gücü yetmeyenler ifadesi zaten bak takat kelimesine tam ters anlam vererek oruca gücü yetmeyenler diye herkes ittifak etmiş. Hakikaten ben mesela her defasında şokları yaşıyorum. İşte bu şeye bu derginin son sayısına oruçla ilgili sınırları yazarken de hemen her cümlede şokları yaşadım. Ya bu ne oluyor ya Rabbi diyorsunuz. Bak ayet çok açık. Oruca gücü yeten kişiler bir fidye, bir tek fidye verecek. Onlar diyor ki oruca gücü yetmiyorsa her gün için bir fitre. Nereden çıkarıyorsunuz ya? Hadi gücü yetmiyor diye manayı bozdun. Her gün nerede var orada? Bir tek fitre diyor. Hangi hadiste var? Bak işte hadiste Resulullah söylüyor. Resulullah farz kıldı. Resul şeyiyle farz kılan kim olur? Resul elçidir. Allah farz kılmış. Allah'ın farz kıldığını Resulullah bize söylüyor.
Evet, ondan sonra şimdi demek ki oruç tutamayacak olanlar kimler? Gücü yetmeyenin oruç tutması diye bir şey var mı? Allah gücü yetmeyeni sorumlu tutmuyor ki zaten. Peki şey de aynı hani bir ikili bir sistem var biliyorsunuz yani ki ona methani diyor Allahü Teala ikişerli ayetlerde açıklıyor. Şimdi burada hemen şeyde 184'te oruç tutmayabilecek olanların hasta ve yolcular olduğu ama tutmaların daha hayırlı olduğunu söyledi mi? Daha hayırlı. Bakın ikisini de açıklayacak ikinci ayette. Dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Yani hem de bu arada Kur'an'ın metoduna da biraz yaklaşmış oluruz. İşte ikinci ayette Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği, Kur'an tamamının değil. Şimdi Kur'an deyince hep bize bu anlaşıldığı için Ramazan ayında işte dünya semasına indi deniyor. Nereden çıkarıyorsunuz ya Rabbi? Ya Kur'an ayetler kümesi demektir. İlkinin ayetler kümesi işte şeyde ikra ile başlayan ayetler kümesi o anda indi işte. O kadar. Ya gerçekten o kadar üzücü ki ulema Kur'an'ın ne olduğunu bile bilmez. Sözlükler olmasa biz de bilemeyecektik yani. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bunu haber veriyor. Yani ayetleri arası ilişkilere baktığın zaman Kur'an-ı Kerim'i sözlük olarak da kullanıp ayetleri doğru anlama imkanı oluyor. Şimdi buradan dikkat edelim bak. Orada yukarıda yani 184. ayetteki şeyi 185'te açıklayacak Cenab-ı Hak. Femen şehide minkum şehra huden linnâs ve beyyinâtim minel huda vel furkan yani o Kur'an insanlara rehber. O rehberin açıklayıcı ayetleri. Mesela şimdi mesela Türkçe'de rehber genellikle turist rehberi akla gelir rehber dediğiniz zaman. Efendim buradan işte diyelim Süleymaniye Camisi'ne gelmek isteyenler Süleymaniye'ye gitmek için şuradan gideceksiniz, şu yolu kullanacaksınız, şöyle yapacaksınız. Geldiler buraya. Peki. Bir de Süleymaniye Camisi'ni anlatacak birisi lazım değil mi? Bir ayrıntılı bilgi öyle Süleymaniye görmek de. İşte Kur'an hem sizi oraya götürür hem ayrıntıyı da verir. İşte beyinat minel huda o rehberin açıklayıcı ayetleri de Kur'an'ın içindedir. Kur'an kendi içerisinde her şeyi yapar ama bir metotla yapar. Hani sık sık biz örnek veriyoruz ya, telefonunuza sıfırı da dahil ederseniz kaç tane rakam var? 10 tane rakam var. Peki o 10 tane rakamla kaç tane telefona ulaşabilirsiniz? He?
Tamam.
Peki sonsuz. Yapmanız gereken nedir? Onun kümesini doğru oluşturmak. Yani o ilgili telefon açacağınız kişiye onun telefonunun rakamlarını sıralarken bir rakam daha etseniz ulaşabilir misiniz? İşte Kur'an-ı Kerim'de de efendim bu kadar küçük kitap her şeyi nasıl açıklar? Kardeşim 10 tane rakamda bütün telefonlara ulaşacağını düşünüyorsun da bu kitap her şeyi nasıl açıklar? Ya metodunu kullanacaksın. Şimdi efendim 10 tane rakama ben her tarafa ulaşabilirim. Tamam. Ahmet'e ulaşacağım. Şu rakamları şey yapayım. Onun Ahmet'in telefonunu bilmeden sen kendi kafana göre ömrünü telefonun rakamlarına basmakla geçirsen Ahmet'e ulaşabilir misin? Yani onda bir metodu, bir bilgisi var. İlim var orada da. Onun için Allahü Teala Araf suresinin 52. ayetinde ne diyor? وَلَقَدْ جِيْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ Bir kitap getirdik, ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Şimdi onun için bu işte buna müteşabih, birisi muhkem oluyor, öbürsü müteşabih oluyor. İkisi birbirini açıklıyor. Şimdi bakın açıklama nasıl olduğunu hep beraber görelim. Allah yukarıda dedi ki, efendim dedi, kim hasta ve yolcu olursa tutamadığı günler sayesinde tutar. Arkasından da oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır dedi. Fidye belli zaten. O oruca gücü yettiği zaman bir fidye verecek meselesi. benim oruca gücüm yettiği hangi gün anlaşılır Ramazan? Ramazan orucuna gücümün yettiği hangi gün anlaşılır?
Son gün.
Son gün. Gün ne zaman bitiyor şeyde? Yani Kur'an-ı Kerim'e göre gün ne zaman başlar, ne zaman biter? Güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla bitmez. Ertesi gün doğuşuyla biter. Tamam mı? O zaman Ramazan'ın son günü hangi, ne zaman biter? Bayram günü güneşin doğuşuyla biter.
Yani gündüzden bahsetmiyoruz, bir günden bahsediyoruz.
Bir günden bahsediliyor. Son günü yani ne zaman bitiyor? Onun için de fitre de ondan, o güneşin doğuşuyla birlikte vacip olur. Tamam mı? Mesela ben Ramazan'ın birinci günü doğmuşum. Güneş doğmadan önce ben doğmuşum. Köyde sormuşlar, ne zaman doğdu? Ha, ona fitreye lüzum yok. Bak çocuğa, daha yeni doğmuş çocuğa bile fitre verdi.
Abdülkadir Geylani de anasına süt emdi mi emmedi mi diye soruyorlar yani. Daha başka sorular var yani.
Şimdi efendim, ama şimdi bak yani güneş doğmadan önce şey bitiyor. Güneş doğunca bitiyor o son gün. O zaman size fitre vacip oluyor. Onu ayetten hemen anlar insan. Ama açıklama ihtiyacı olan birinci hüküm. Şimdi burada ne diyor Allah? Diyor ki gene ömen kâne meriyadan, tekrarlıyor. Bak yukarıdakinin aynısını tekrarlıyor. Müteşabih, birbirine benzeyen iki şey demek. İki tane kardeş birçok yönden birbirine benzer ama benzemediği taraflardan dolayı birisine Ayşe, birisine Fatma dersin. Birisine Hasan, birisine Hüseyin dersin. Öyle. Diyor ki burada وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, kim hasta olur? اَوْ عَلَى سَفَرٍ, yolculuk halinde olursa فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامِ الْاُخَرِ, tutamadığı günler sayesinde başka günlerde tutar. Peki Allah yukarıda dedi ki oruç tutmanız daha hayırlıdır. Daha hayırlıysa niye bunlara müsaade ediyor ki? Hani sık sık karşılarsın, ya kardeşim yani yolculukta niye oruç tutmayayım ki? Zaten arabayla gidiyorsun, uçakla gidiyorsun falan filan. Canım istersen yürüyerek git, istersen hayvan sırtında git, fark etmez. Tutman daha hayırlı. Peki niye böyle? Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolaylık istiyor. Şimdi açıklama yaptım öncekine. Oruç tutmanız daha hayırlıdır. Hayırlı olmasına rağmen tutmayabilirsiniz dediği zaman ne istiyormuş Allah? Kolaylık. Ya sen yolcu olduğun zaman hesabını sen yapamazsın. Senin bulunduğun yeri tanıman şu bu falan, ya bir ister istemez bir sıkıntı olur yani yolculukta.
Hocam, bu itirazı yapanlar kendilerini merkeze alarak yapıyorlar. Ama bugün yeryüzünde herkes aynı araç gereksele seyahat yapmıyorlar ki. Yok,
kendisini merkeze alsa da bak nereye giderseniz gidin. Bakın siz evinize döndüğünüz zaman evinizi ettiğiniz rahatı dünyanın en lüks ortamlarında yapamazsınız. Yapabiliyor musunuz? Mümkün değil. Ne olursa olsun ya. Şimdi Allah ne diyor burada? Ben size oruç tutmama ruhsatı verdim. Efendim hastanın oruç tutması daha güzel olur. Doğru. İşte şimdi televizyonlarda söylüyorlarmış. O oruç hastaya fayda. Tabii ki faydalı. Allah tutmasın, tutmanız daha hayırlıdır eğer bilirseniz diyor. Ama burada bunun gerekçesini açıklıyor mu? Bak hemen iki ayet, ikili sistemi de görün burada. Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolaylık istiyor. Ve la yuridu bikumul usr. Sizin için sıkıntıya girmenizi istemiyor. Kolaylık istiyor. Onun için tutmayabilirsiniz diyor. Bir de şey söylüyor bak, diyor ki başka günlerde tutsun. Şimdi dersiniz ki ya Rabbi madem kolaylık istiyorsun, Ramazan'da tutma dedikten sonra niye başka günlerde tutma görevi yüklüyorsun ki? Dersin değil mi? Orada da şunu söylüyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, sayıyı tamamlayasınız diye. Şimdi diyelim ki şurada işte Aydın, Fehmi, ben, üçümüz yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktık. Şimdi bunlar 30'ar gün oruç tutmuşlar. Ben de Allah'ın verdiği ruhsattan yararlanarak işte hastayım diyerek 10 gün tutmamışım. Yolcuyum diyerek 10 gün tutmamışım. Toplam 10 günlük oruçla Allah'ın huzuruna geldim. Üçümüzün sevabı eşit olur mu? He? Onlar 30 günlük orucun sevabıyla gelecekler. Ben 10 günlük. Onun için diyor ki veli tükmülül idde, sayıyı tamamlayasınız diye. Bu da Allah'ın bize neyi oluyor? İkramı oluyor değil mi? Yani Allah'ın huzuruna giderken 30 gün oruç tutmuş olarak gitmek için.
Çünkü kefaret ortadan kaldırıyor hocam bu ifadeyle. Bu anlattıklarınız.
Yani. Kefaret diye bir şey olur mu ya? Bak o şey sayıyı tamamlayasınız diye diyor. İyi, ben de Allah'ın huzuruna gittim mi şöyle. Şimdi bakın 184. ayette olanı 185. ayet açıkladı mı? Peki Kur'an'ı kim açıklıyormuş? He? Allah açıklıyormuş değil mi? Allah açıklıyor. Peki ondan sonra da peki 30 günü tamamladık. Veli tükebbirullah ala ma hedakum. Bir de süreyi tamamladıktan sonra Allah'ın size gösterdiği bu yoldan dolayı tekbir getiresiniz. Tekbir, Ramazan orucunu tutanlar ne zaman tekbir getiriyorlar? Bayramda. Bayram namazlarının farkı nedir? Tekbirdir. Tekbirdir. Peki tekbir bir zikirdir değil mi? Allahü Teala اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ diyor Taha suresinin 14. ayetinde. Benim zikrim için namaz kıl. Peki tekbiri getirebilmek için ne yapmamız gerekir? Yok yok. Oruç bitti. Tekbiri nerede getirmemiz gerekir? Mecburen çünkü. Benim zikrim için namaz kıl. Allahü Teala tekbir getiresin dediğine göre namaz kılınması lazım. Peki namazı ne zaman kılacağız? Ramazan bittiği zaman. Ramazan ne zaman bitiyordu? O günün, yani bayramın güneşin doğması, güneşin doğduğu anda namaz kılınır mı? Mekruh. Ne zaman kılınır?
İşrak vaktinde.
İşrak vaktinde. O zaman bayram namazı namaz kılınabilecek ilk vakitte kılınmıyor mu? Peki bir bayram namazı ne için kılıyoruz? Tekbirleri getirmek için. Ondan dolayı işte birinci rekatta şu kadar tekbir, birinci rekatta şu kadar tekbir diye değişik rivayetler vardır. Tamam, onu da getiriyorsunuz. O da Kur'an'ın hükmü müymüş? Peki neymiş de bayram namazı? Bakın Hanefilerde nedir? Vaciptir. Diğerlerinde sünnettir. Niye? Çünkü hiçbirisinin Kur'an'la ilgisi yoktur. Kur'an'ı, bu ayetleri o şeye onunla ilgilendirmezler. Efendim siz nereden çıkardınız ya kardeşim? Siz neden şu mikrofonu bulana ses çıkarmıyorsunuz? Şu lambaları bulana, şu otomobili bulana ses çıkarmıyorsunuz da? Ya bu ayetlerin birbirini açıklamasını bulmuş. O açıklamayı biz mi yapıyoruz? Bakın size ne dedik? Allahü Teala ne diyor ayette? اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Benim zikrim için. Yani benim size verdiğim o bilgileri zihninize canlandırmanız için namaz kıl. O zaman peki Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber. Bu da zikir değil mi? Allah en büyüktür, zikir değil mi? Peki bu zikri yapasınız diye dediğine göre nerede yapmamız gerekir o ayette bunu birleştirdik de? Namazda. Peki o zaman bayram namazı sadece erkeklere mi farzmış? Oruç tutan herkese değil mi? Kadınıyla, erkeğiyle. Hep birlikte oraya toplandığınız zaman eşinizle, tabii çocukları da getirirsiniz. Aa, ne muhteşem bir manzara oluşur değil mi? Ben şimdi bir kere Mekke'de Ramazan bayramında bulunmak nasip oldu. Kurban bayramlarında bulunduk çok ama tabii o sıra hac ibadetiyle meşgul olduğumuz için Mekkelilerin ne yaptığını göremiyoruz. O sıra işte şeytan taşlama falan olayları var. Bir baktım, herkes, çoluk, çocuk, böyle kadın, erkek gelmişler. Öyle güzel bir manzara oluşuyor ki orada. Allah! Yani insan bakmaya kıyamıyor yani. Bütün, bizde olmuyor o. Demek ki onu devam ettiriyorlar yani o şeyi. O zaman oruç kadına farz değil, değil mi? O zaman kadının bayram namazı kılmasına gerek yok.
Haram kılınmış. Camileri almıyorlar.
İşte dün iki hanımefendi geldi, diyor ki cuma namazında işte gitmişler şeyde Anadolu yakasında. Yahu diyor, yani bize yapılanları bir görseniz diyor. Peki Resulullah da bu ayetten dolayı diyor ki evlerdeki yaşlı hanımları da getirin diyor. Niye? O da namazda bu, hep birlikte bu tekbir getirilecek. Herkes gelecek yani. Evlerden çıkmıyor ama yine getireceksin o gün. O zaman kadın erkeği yok bunun. Herkesin yapacağı bir şey bu. Ve leallekum teşkurun. Belki böylece Cenab-ı Hakk'a karşı görevinizi yapmış olursunuz. Şimdi burada Allah-u Teala kime oruç tutmama ruhsatı verdi? Sadece hasta ve yolcu. Üçüncüsü var mı? Yok. Ondan sonra ne diyor? Femen şehide minkum şehra fel yasumhu. Sizden kim o ayı yaşarsa. Biz şimdi o ayın içinde yaşıyoruz değil mi? Yapmamız gereken nedir? Ben Müslümanım diyorsak. Oruç tutmak. Ben bugün niyetli değilim deme hakkımız var mı? Efendim niyeti akşam mı yapma, akşamından yapacak mı, şu saatte yapacak mı? Bu ne ya? O ne niyeti ya? Bugün Ramazan orucumu tutacağım kardeşim. Ne, bunu nereden çıkardınız ya? Ya gerçekten böyle bir, ya benim Allah bana bu emretmiş. Orucu, ya Rabbi niyet etmedim. Vay, sen kime kafa tutuyorsun demezler mi? Sen Ramazan'dasın. Ha bugün Ramazan olduğunu bilmiyordum. O olabilir. Bilmeyebilirsin.
Geçerli mazeretler başka.
Tabii. Yani öyle bir yerde yaşarsın ki hiç haberin yoktur mesela. Diyelim ki gayrimüslimlerin içinde yaşıyorsun. Elinde herhangi bir bilgi yok. Aa, Ramazan mıymış bugün? Evet. Tamam. Artık o andan itibaren daha bir şey yiyemezsin. Hangi saat olursa olsun. Ben sabahleyin yemiştim, o zaman bugün değil de yarın. Yok diyemezsin kardeşim. Ramazan. Bitti. Haberin oldu, bitti. Yürüyeceksin. O aya, o ayda yaşayan oruçlu geçirecek. Peki oruçlu geçirmek ne demek? Yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak kalacak. Peki bundan uzak kalmak için niyet mi gerekiyor? Bir insan niyet etmeden yeme, içme, cinsel ilişkiden uzak kalamaz mı? Ya bu ne Allah aşkına ya? Ondan sonra diyor ki ben bugün niyetli değilim. İyi vallahi, ne güzel. İyi.
İnsana kalsa hiçbir zaman niyetsiz hocam yani. Ramazan'ın bütün günleri niyetsiz niyetsiz.
Şimdi iki tane meşhur adam, ikisini de tanırsınız, onun için isimlerini söylemeyeceğim. Şimdi o yaşlı olanı diyor ki işte bizim şu her Ramazan Amerika'ya gider diyor. Oruçtan yırtmak için. İkisi de çok tanınmış insanlar olduğu için şey yapmıyorum. Evet, şimdi peki burada bakın şuna çok dikkat edelim. Allah hasta ve yolcuya oruç tutmama ruhsatı verdi. Bunun sebebini de nasıl açıkladı?
Kolaylık.
Allah kolaylık istiyor değil mi? Zorluk istemiyor. Kolaylık istiyorum diyor. Tamam. Bir de orucu kaza etmeyi oruç tutmamış olan kişilere bir ikram olarak mı ortaya koydu? Yoksa bir şey mi? Bir ceza gibi mi?
Zorluk değil hocam, ikram olarak.
İkram niye? Sayıyı tamamlayın. Yani Allah'ın huzuruna geldiğinizde orucu tam tutmuş olarak 30 günde gelin diye. O zaman hasta, bu ikramı kime yaptı Allah? Sadece hasta ve yolcuya değil mi? Peki o zaman ben hasta değilim, yolcu değilim. Bugün oruç tutmadım. Peki böyle bir adama Cenab-ı Hakk'ın ikramı olur mu? He? Hiç mümkün mü? Allah oruç tutmama ruhsatı vermemişsen orucunu bozmuşsun.
Hocam bununla ilgili Resulullah şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet eder. Allah'ın verdiği ruhsat olmadan, bunları az önce saydık, Ramazan'da bir gün yiyen kişi bir yıl oruç tutsa bile borcunu ödeyemez.
Bak orada aslında siyam-ı dehr diye geçiyor. Ben burada bir yıl diye tercüme etmişim. Aslında tüm ömrünü diye tercüme etmek de Arap dili açısından doğrudur. Çünkü dehir kelimesi bir yıl manasına da gelir. Tüm kişinin ömrü anlamına da gelir. Bak şimdi Resulullah'ın söylemiş olduğu bu söz Kur'an-ı Kerim'in metnine uygun mu değil mi? Siz birer Müslümansınız. Birer Müslüman olarak düşünün bakın. Allah ne dedi? Ben sadece hasta ve yolcuya ruhsat verdim. Hasta değilsin, yolcu değilsin. Orucunu yedin. Yediğin zaman ne yaptın? Allah'a isyan ettin. Ve bütün ömrün oruçlu geçirdin. Allah senden böyle bir şey istedi mi? Sen geçen zamanı geri getiremezsin ki, geçti o artık, kusura bakma. Onu sen bugün tutacaksın. O gün bir daha geri gelmeyecek ki o günü sen tekrar oruç tutasın. Yarının orucu bugüne geçer mi? Şimdi bak aslında siyam-ı dehre tüm ömrün oruçta geçirse diye mana vermek daha doğru olur.
Bazı rivayetler öyle hocam. Rabbine kavuşuncaya kadar diyor.
Ha, kavuşuncaya kadar da o dehir kelimesi. Ben en küçük manasını tercih etmiş olarak şey yaptım ama aslında tüm ömrün diye anlam vermek o ay Kur'an-ı Kerim'e daha uygun oluyor.
Mantıken de öyle olması gerekmiyor. Yani Allah'ın istediği bir şeyi yapmıyorsunuz. Kafanıza göre bir şeyler yapıyorsunuz. Oradan Allah'tan bunu kabul etmesini bekliyorsunuz. Diğer ibadetler için de böyle. Namaz da aynı şekilde yani.
Tabii. Şimdi şey de bakın burada o zaman orucun kefareti diye bir şey olabilir mi bu ayet-i kerimeye göre? Bakın Allah bütün şey Resulullah ne diyor? Bütün ömrünü geçirse. Bu ayetin hükmü değil mi o? Yani çünkü orucu kaza etmek bir ikram. Allah'ın emrettiği zamanda yapmamak, ona kafa tutan bir kişi ikram hak eder mi? Hiç mümkün mü? O zaman yok efendim, işte niyet etmemişse mesela Hanefilere göre istesem onları bir özetle.
Şöyle söyleyeyim hocam. Orucun kefaretiyle ilgili geleneksel din anlayışımızda Kur'an-ı Kerim'e biraz önce okuduğumuz ayetlere aykırı ifadeler mevcut. Bu şimdi okuyacağım yer büyükler.com, ehlusünnetbüyükler.com'dan aldım bunu. Orada özet olarak vermiş. Oruç kefareti deyince ne anladıklarını, ne anlaşıldığını. Hakikat Yayınları'nın işte Tam İlmihal Saadeti Ebediye isimli eserin oradaki şeye, internete atılmış hali. Şöyle ifadeler var. Sual: oruç kefareti var mıdır? Cevap: elbette vardır. Geceden niyetli orucunu kasten bozana kefaret lazım geldiği din kitaplarının hepsinde yazılıdır.
Kitap derken mesela Şafii'de, Hanbeli'de var mı? Şafii'de var mı?
Yok hocam. Demek ki hocam onlar neyse.
Onlar iki din kitabı değil o zaman.
Kütüb-i Sitte isimli meşhur 6 hadis kitabında Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de mevcuttur. En kıymetli bu 5 hadis kitabına inanmayan, eğer misyoner değilse cahil veya hain birisidir. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerif şöyledir. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e gelerek helak oldum ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz ne olduğunu sordu. O da Ramazan orucunu kasten bozduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz bir köle azat etmesini bildirdi. Kölesi olmadığını bildirince aralıksız 2 ay oruç tutmasını emretti. Bunu da yapamayacağını bildirince fakir doyurmasını bildirdi. İslam alimleri de geceden niyetli orucunu bir...
60 tane fakir doyurmasını... Fakir doyurma, 60 fakir doyurmasını söyledi. O rivayette ne vardır şey Aydın Hoca? Ona da gücüm yetmiyor dedikten sonra Resulullah ne yapmış?
Onda kendi... Hurma gelmiş.
Hurma vermiş, götür demiş, bunu fakir fukaraya ver. Benden daha fakirine mi demiş.
O zaman götür.
Daha... Adam karlı çıktı, ne güzel. Ya hiç kimseye bir şey vermedi. Aldı götürdü, evinde çoluğun çocuğu. Bak, eşiyle ilişkiye girdi. Hadi Ramazan'ın günü diyelim. Aslında Ramazan'ın günü değil, gece şey yapmış da. Hadisin şeyini okuruz. Tamam, Ramazan günü eşiyle ilişkiye girdi. Peki eşinin bir sorumluluğu yok mu burada? Adam geldi. Bak köle azadından kurtuldu. 2 ay oruçtan kurtuldu. efendim 60 tane fakiri doyurmaktan kurtuldu. Ondan sonra da hadi verilen hurmayı kimseye dağıtmadı, götürdü evine. Oho, adam karlı çıktı. Sen bunu nasıl alıp da delil olarak kullanıyorsun? Bu ne ya? Bu ne? Allah aşkına. Evet.
İslam alimleri de geceden niyetli orucunu bir mazeretsiz kasten bozan kimsenin kefaret olarak varsa bir köle azat etmesini, yoksa peş peşe 60 gün oruç tutmasını, oruç da tutamazsa 60 fakiri doyurmasını bildirmişlerdir.
İslam alimleri dediği Hanefi mezhebinde, o da geceden niyet etmemişse falan kendilerine göre öyle acayip şeyler de oluyor. Evet.
Zaten sadece Hanefi kaynaklarını veriyor hocam. Peygamber Efendimizin bildirdiği...
Yerleri İslam alimi değil mi?
Hocam çok soru sormak gerekiyor hocam. Yani İslam Peygamber Efendimizin bildirdiği hükmü kabul etmeyen Allah-u Teala'nın emrini kabul etmemiş olur. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.
Neyse boşver, daha fazla biz burada Resul meselesini çok okuduk. Resul'e düşen burada nedir der? Allah nedir? Ve ma'ale Resul'i illel belâh. Resul'e tebliğden başka bir şey düşmez. Elçi kendi kafasına göre herhangi bir şey söyleyemez. Söylese Allah onun şah damarını koparacağını ayette bildiriyor. Evet.
Orucu bozma cezası. Sual. Sivri fikirleriyle ünlü birisi Kütüb-i Sitte denilen 6 hadis kitabında kasten orucu bozanlara ceza olarak 60 gün tutmaları gerektiği bildiriliyorsa da bu yanlıştır. Çünkü ceza işlenen suçla orantılı olmalıdır. Bir gün için 60 gün oruç tutma cezası vermek zulümdür diyor. Kütüb-i Sitte'de bulunan bir hükme nasıl itiraz edilir? Cevap. Bu sivri adam bunu cahilliğinden değil, kasten ve art niyetle dini bozmak için söylüyor. Oruç tutmamakla kasten orucu bozmayı aynı şey gibi göstermeye çalışıyor. Kefaret, oruç tutmamanın değil, orucu kasten bozmanın cezasıdır. Oruç tutmamanın cezası bir güne bir gün tutmaktır. Mazereti varsa oruç tutmaz, günle gün kaza eder. Hastalanırsa bozar, yine bir gün kaza eder. Hiç oruç tutmazsa yine günle gün kaza eder ama niyetli orucunu hiçbir mazereti yokken kasıtlı olarak bozmak suçtur. Mübarek Ramazan'ın namus perdesini yırtmaktır. Yani ortada bir suç vardır. Hocam burada anlatıldığına göre...
Tamam da burada anlatılan hangi ayete hangi hadise uyuyor? Bunlar kendilerine göre yeni bir din oluşturuyorlar. Şeyde işte bu Saadet Ebediye diye bir kitap var biliyorsunuz. Bir işte Hüseyin İlmi Işık tarafından yazılmış. Eskiden İstanbul Müftülüğü'ne bazı kişiler gelirlerdi böyle bunalım içerisinde. Hocam ne yapma? Bakardım ki Saadet Ebediye'yi okumuş. Sen o kitabı mı okudun? Evet. O kitabı bir daha okuma derdim. Yok ya. Of be. Böyle yapardım. İşte bundan belki 4-5 gün önce mi? Yani 4-5 gün önce Pakistan'dan bir zat geldi buraya. Ticarette meşgul olan birisi. Türkçe de biliyor. Türkiye'den de bir iş adamıyla beraber geldiler. Adam aynen şunu söyledi. Ya dedi, bana anlatılan din beni öylesine bunalttı ki intihara karar vermiştim dedi. Ama Allah'a hamdolsun ki şu Süleymaniye Vakfı'nın sitelerini görmek nasip oldu. Şimdi oh be diyorum. Elhamdülillah. Ve şimdi adam gayret ediyor. Bunu Pakistan'a nasıl yayarız diye. Şimdi mesele bizimle bir ilgili değildik. Bak gördünüz Kur'an-ı Kerim. Resulullah'ın sözünü de okuduk. Hem de Buhari'de hani en fazla güvendikleri hadis kitabında. Zaten Kur'an'ın birebir hükmü. Çünkü Allah-u Teala kazayı sadece ikram olsun diye sayıyor hasta ve yolcuya. Üçüncü bir şahsa var mı? Bakın şimdi Bakara suresinin 187. ayetinde Allah-u Teala diyor ki اُحِلَّ لَكُمْ size has olmak üzere helal kılınmıştır. Ney? لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ oruçlu bulunduğunuz geceleri eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmak size helal kılındı. Demek ki daha önce ne dedi? Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size oruç farz kılındı dediği için Müslümanlar öncekiler gibi oruç tutuyordu. Zaten bunu buradan çok net bir şekilde anlarsın. Bak ayeti okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın kitabını doğru anlarsanız sizin söz söylemenize gerek kalmaz. Diyor ki hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için bir elbise. Mesela siz eşinizi güzel gösterirsiniz, eşiniz sizi güzel gösterir. İkiniz birbirinizin süsüsünüz yani. Alim bak, şimdi bak, alim Allahu, Allah bildi. Bildi ki ennekum kuntum tahtanune enfusekum. Siz kendinize karşı yanlış şeyler yapıyorsunuz. Yanlış işler yapıyorsunuz. Peki oruçlu bulunduğunuz geceler ilişki helal kılındı dendiği zaman yanlış işler ne olur? Helal kılınmadan önce eşleriyle birlikte olmak olur değil mi? Fetâbe aleykum, Allah sizin yüzünüze baktı diye mana vermek lazım. Tâbe raca manasını olduğu için. Yani Allah sizi affetti diye de anlam verilir. O da doğrudur. Yuh ve afa ankum zaten var. Sizin suçunuzu görmezlikten geldi. Affetti. Tamam. Ve sizin yüzünüze baktı. Sizin görmüşü yaptı. Peki o zaman beklenen ne olur? Orada diyor ki فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. Artık şimdi, yani bu ayet indiği andan itibaren eşlerinize ilişkiye girebilirsiniz diyor. Öyleyse oruçlu bulunduğumuz günlerin gecelerinde eşlerle ilişki yasak. İlişkiye girmiş olan kişiler ne yapacaklar? Yine hasta ve yolcu değillerse ilişkiye girmiş olmanın günahını çekerler. Zaten hainlik ediyorsunuz diyor değil mi Allah-u Teala? Şimdi bu konuyla alakalı hadiste Seleme bin Sahr'ın şeyini bir oku bakalım. Süleyman bin Yasar.
Evet hocam, okuyayım hocam.
Evet.
Süleyman bin Yasar, Seleme bin Sahr'ın şu sözünü rivayet etmiştir.
Seleme bin Sahr, bak şimdi. İsterseniz önce öbür rivayeti şey yapalım. Öbür rivayet sende var mı? O öbür rivayeti sen bir oku. Yani mezheplerin dayandığı rivayeti.
Şimdi bu konuda Ebu Hureyre'ye nispet ediliyor bu rivayet. Ve Ebu Hureyre de bir kişinin adını bile vermeyerek direkt hadiste adamın biri geldi diyor. Ve helak oldum ya Resulallah. Dedi. Resulullah seni helak eden nedir? Diye.
Bu şimdi Aydın Hoca'nın şeyini dinlerken şu, o manzarayı bir gözünüzde canlandırın. Mescidin içerisinde şahsın birisi geldi şöyle dedi. Onu duyanlar konuya vakıf olur da olmaz da. Şimdi duyanlardan birisi anlatıyor. Evet. Devam et.
Sorunca adam
Ramazan... Bir daha baştan al. Geldi birisi
helak
geldi.
Helak oldum ya Resulallah dedi. Resulallah seni helak eden nedir diye sorunca adam Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim diye cevap verdi.
Ramazan'da eşimle ilişkiye girdim. Peki eşle ilişkiye girmek gündüzün girerse orucu bozar, gece girerse gene günahtır. Bakalım ne zaman girmiş. Devam et.
Resulallah bir köle azat edebilir misin deyince adam hayır dedi. Bunun üzerine peki iki ay peş peşe oruç tutabilir misin diye sordu. Adam hayır dedi. Resulullah bu defa ona 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Adam yine hayır dedi. Resulullah adama oturmasını söyledi. Adam da oturdu. Bu arada Nebi'ye içi hurma dolu bir sepet getirildi. Resulullah o adama al bunu dağıt dedi. Adam benden daha fakiri yok deyince Nebi arka dişleri görünecek derecede güldü ve ona al ve ailene yedir buyurdu. Şimdi bu hadisi Mücadele Suresi 2. 4. ayet arasında.
Şimdi ona geçeriz. Bak burada ne yapıyor? Gelen kişinin kimliği yok burada. Oraya gelmiş konuşmuş. O konuşmayı, yani o olayı en iyi kimden öğrenebiliriz? O gelen kişiden öğrenebiliriz değil mi? Şimdi bu duydu Ramazan ne zaman? Ben tam duyamamıştım ya. Orada adamın ne diyeceğini de bilmiyordum. Yani bir kalabalık çünkü mescit dediğiniz. Ama gelen kişinin kendisi bakalım ne anlatıyor. Şimdi o rivayet oku bakalım.
Seleme bin Sakr olayın kahramanı şöyle anlatıyor. Kadınlar beni kimseyi etkilemedikleri kadar etkiler. Ramazan geldi, eşimle suç sayılacağım bir iş yapmaktan korktum ve Ramazan bitene kadar onunla zihar yaptım.
Bak, Ramazan bitene kadar onunla zihar yaptım diyor. Zihar. Zihar kelimesi Kur'an şeyde Mücadele suresinde Cenab-ı Hak tarafından bize bildiriliyor. Eşiyle zihar yapan kişileri ben okuyacağım. Sen devam et oradan. Zihar ne demek biliyor musunuz? Sen bana anamın sırtı gibisin. Yani ben anamla herhangi bir cinsel yararlanma içine giremeyeceğim gibi seninle de cinsel yararlanma yok. Bu da Ramazan'la sınırlı bir zihar yapmış ki eşiyle ilişkiye girmesin. Çünkü gece ilişki yasak. Devam et.
Bir gece bana ikramda bulunurken...
Bak, gece. Dikkat ediyor musunuz bak? O hadis rivayet eden kim?
Hadis rivayet eden Süleyman bin Yeser.
Yok hadis kitabı.
Bir saniye hocam.
Buhari. Buhari tabi. Bak Buhari işte bu insanların en çok güvendikleri şey.
Özellikle Ahmet bin Hanbel.
İkincisi Ahmet bin Hanbel'e sahih. Ahmet bin Hanbel'in rivayetidir. O müdrec olanı az önce okuduğum Ebu Hureyre'den bir kişi diye aktarılan ise Buhari'de geçer sağında. Evet, yani evet. Yanlış olanı delil almışlar.
Devam ediyorum hocam.
Yok zaten uymadığı belli.
Evet.
Devam et.
Gece onunla ilişkide bulunduğunu söylüyor hocam. Sabah olunca halkımın yanına çıktım, durumu haber verdim. Ve Allah'ın elçisine birlikte gidelim dedim. Hayır, vallahi dediler, Nebi'ye ben vallahi dediler. Yani kesinlikle kendileri yani gitmiyorlar.
Gelmek istemiyor. Gelin gidelim beraber soralım. Adam utanıyor yani.
Nebi'ye ben gittim, durumu anlattım. Bunu yapan sen misin Seleme dedi. İki kere...
Bunu yapan sen misin sorusunu dikkatle bir şey yapın. Bunu yapan sen misin? Ne olur? Bak ne diyor Allahü Teala ayette? Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusekum. Allah biliyor ki siz kendinize hainlik yapıyor. Yani o oruç geceleri işler beceriyorsunuz. Bunu yapan sen misin sözünden ne anlarsınız? Bu ayet inmiş değil mi? Ama Seleme bin Sah belki bilmiyor bu ayetin indiğini. Bunu yapan sen misin diye sor. Ayetin indiğini bilmiş olsa gelip sormaz ki. Evet.
İki kere evet o benim ey Allah'ın elçisi. Sen Allah'ın...
Gerçi bilse de sorar çünkü zihar yapmış. Zihar ayrı bir konu. Evet.
Sen Allah'ın gösterdiği gibi hükmünü ver ben sabrederim dedim.
Yani diyor ki boynum kıldan ince. Allah ne diyorsa bak Allah'ın gösterdiği gibi hükmünü ver diyor. Resulullah'ın kendi kafasına göre hüküm verme yetkisi yok. Çünkü yani yahkum beynehum bima enzelallah diyor. Onların arasında Allah'ın indirdiğine göre hüküm verdiği Allah'ın emri var. Evet.
Bir boynu bükü esiri hürriyetine kavuştur dedi. Boynum üzerine vurarak seni gerçekle gönderene yemin ederim ki bundan başka egemen olduğum bir boyun yok dedim.
Ben böyle yapayım. Bundan başka yok ben kimi kim hürriyetine kavuşturayım diye. Evet.
İki ay aralıksız oruç tut dedi. Başıma gelen oruçtan gelmedi mi dedim. O zaman bir vesk yani 3 kilo 100 gram kadar hurmayı miskin çaresiz.
3 kilo 100 gram değil.
Orada bu. 62.400 dirhem ağırlığındadır diye hatırlıyorum. 2.975 gram.
Vesk. Kaç vesk? 60 vesk mi diyor?
Bir vesk diyor hocam buradan. O zaman bir vesk hurmayı miskin çaresiz kalmış 60 kişiye paylaşıyor. Yani 60'a çıkartıyor yine.
60 kişiye bir vesk o değildir bak. Yani bir küfedir. 60 sağ. 62.400 dirhem. Tamam mı? 62.400 dirhem şey oluyor. Bu 185 kilo. 185 kilo hurma. 60 kişiye dağıtılacak. Tamam mı? Evet.
Senin gerçek bilgilerle gönderene yemin ederim ki acı acına sabahladık. Yiyecek bir şeyimiz yok dedim.
Acı acına yani gece sabaha kadar açtık. Yani sahurda hiçbir şey yemedik. Bak böyle bir adam ne yapmış evet.
Züreyk oğullarının sadakalarından, zekatından sorumlu kişiye git, sana zekattan versin, bir vesk hurmayı 60 kişiye çaresize paylaştır, artanı da sen ve ailen yiyin dedi.
Bak bir vesk hurmayı paylaştır dediği zaman adam, bak Allahü Teala Resulullah zekattan buna verdi. Çünkü fakir. Zekattan fakirlere verilir mi ayette? Fakirlere, miskinlere vereceksin. Peki verdikten sonra da
görevini ne oldu? Onun maliki oldu mu? Bunu dağıt dedi. Ama öbüründe dağıtma yok. Git evine. Bak hiçbir şeye uymuyor o rivayet. Dağıt dedi, evet.
Halkıma dönüp dedim ki sizin yanınızda
arkan da şeyde yersin diyor. Yani bir versten fazla almış hurmayı. E tamam, sen kendi ailene de götür diyor. Ama görevini yaptırıyor Resulullah. Evet.
Sizin yanınızda sıkıntı ve çözümsüzlük bulmuştum ama Nebimizin yanına hoşgörü ve güzel bir çözüm buldum. Size sadaka vermemi emretti. Ve rivayet burada sonlanıyor hocam.
Tamam. Bak size sadaka vermemi emretti. Çünkü demek ki işte kavminde de fakirler varmış. Bak getiriyor, kavmine dağıtıyor, kendisi de yiyor ama görevini yerine getiriyor. Şimdi bakın ben zihar yapmıştım diyor eşimle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi'nde Allahü Teala 3. ayette şöyle diyor: "Vellezîne yuzâhirûne min nisâihim." Eşleriyle zihar yapanlar. Bak bu ziharı yapıyor ki yani Ramazan geceleri eşiyle birlikte olmak yasak. Kendisini ikinci bir yasak da koyuyor. Eşine dayanamadığını biliyor. Onun için diyor bir yasak koyayım da Ramazan geceleri eşimle birlikte olmayayım diyor. Çünkü yasak ya eşle birlikte. Resulullah da onu yapan sen misin dediği zaman ne oluyor? Bak o hadis ne oldu? Bu ayetlerle, ayette tam örtüştü mü? Peki o ilişkiye girdiği için ceza mı veriyor? Yoksa zihar yaptığı için mi ceza veriyor? Çünkü ilişkiye girdiği için olmaz, Allah affetmiş. Sen misin dediği zaman ayet inmiş. Allah affetmiş zaten onu.
Nefsine ihanet edeni sen misin diye soruyor.
Evet, nefsine ihanet eden sen misin? Çünkü ayette belirtiliyor ya, evet benim diyor. Evet o benim diyor. Demek ki ayetten hadis haberi de olabilir yani burada bu noktada. Ama ondan dolayı sormuyor, zihar yaptığı için soruyor. Bakın ziharın hükmü de şu. Şimdi sen o hadisle bunu karşılaştıran bak dikkat edin. Diyor ki Allahü Teala: "Vellezîne yuzâhirûne min nisâihim thumme yaûdûne limâ kâlû fetahrîru rakabetin min kabli en yetemassâ." Eşleriyle ilişkiye girer zihar yapan kişi söylediği sözden geri dönerse eşiyle ilişkiye girmeden bir esiri hürriyetine kavuşturması gerekir. Orada birinci olarak Resul'ün söylediği neydi Resulullah?
Bir boynu büküğü yani esiri hürriyetine kavuştur dedi. Yani,
tamam. Boynu büküğü evet. Ondan sonra diyor ki ذَٰلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ bu sizin için öğütlenendir. وَاللّٰهُ مَا تَعَمَلُونَ خَبِرٌ yaptığınız şeyin iç yüzünü Allahü Teala biliyor. Yani sizin içiniz dışınızı biliyor. Peki فَمَنْ لَمْ يَجِدْ bak Resulullah önce ziharı bozduğu için bak oruçla ilgisi yok bu işin ama oruç gecesi eşiyle ilişkiye girmemek açısından bunu yapmış adam. Ben şey yapamam, orucuma bir şey olmasın diye yapmış. Zaten hadis açık. Bak ayete nasıl uyuyor, dikkat edin. Diyor ki فَمَنْ لَمْ يَجِدْ bunu bulamazsa, önce ne dedi, yapabilir misin dedi değil mi? Yapamam dedi adam. Peki bunu bulamazsa فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِيَنْتِ اَنْ يَتَمَازْسَ eşiyle ilişkiye girmeden önce 2 ay oruç tutacak aralıksız. Resulullah ne dedi orada?
2 ay aralıksız oruç tut dedi.
Ah aynı bak. Ya bak burada da 2 ay aralıksız. Resulullah'ın sözünde de 2 ay aralıksız oruç tutacaksın diyor. Ondan sonra فَمَنْ لَمْ يَسْتَدِيَ buna da gücüm yetmez. Ne dedi adam? Başıma gelen zaten oruçtan gelmedi mi dedi. Evet. Tutamam diyor değil mi? Tutamam diyor. E buna da gücü yetmezse ne yapacak? Ayette diyor ki fe it'amu sittine miskinen 60 çaresizi doyuracak. Şimdi Ramazan orucunu bitirenler bir çaresiz doyuracaktı bu. 60. Zihar yapan 60 çaresizi doyuracak. Evet. Orada ne dedi Resulullah da?
O zaman bir visk yani 185 kilo hurmayı al. Miskin çaresiz kalmış 60 kişiye paylaştır dedi.
Paylaştır tamam. Bir res kurmayı 60 kişiye paylaştıracak. 60 çaresiz kişiye paylaştıracak. Ayet-i kerimede son görev bu. Bundan ötesi yok. Bu adam mutlaka yapması gereken bu. Ama bu rivayette şey yapıyor mu? kendi evine götürüyor, kimseye bir şey vermiyor. Şimdi burada ne yapıyor bir bez hurmayı? Şimdi Resulullah ne yapıyor? Ne diyor?
Bunu al diyor, kendin
bak,
diye.
Bak al diyor, çünkü sadakalar, zekat ne yapılır? Fakirlere, miskinlere verir. Bu adam fakir ve miskin, çaresiz. Sahurda bile bir şey yememiş adam ya. O zaman görevini yerine getirmesi için Resulullah ona yardımcı oluyor. Git diyor şeye, bu zekatla görevli olan
sana
kişiye.
Sana zekattan versin, bir bez kurmayı 60 kişiye paylaştır, artanı da sen ve ailen yiyin dedi.
Tamam, 60 kişiye bir bez kurmayı dağıttığı zaman bu adam görevini yerine getirmiş oluyor mu?
Olabilir.
Peki bunun orucu yemekle ne alakası var? Ne ilgisi var orucu yemekle? Peki bak, Resulullah karısına bir sorumluluk yükledi mi burada? Yok. Çünkü ziharı yapan bu. Oruçtan dolayı olsa ikisi de oruçtu. Ona da bir görev yüklemesi lazım. Burada da yok karısına, değil mi? Bu rivayette de karısına yok. Şimdi buradan gördünüz bakın. Ve tekrar ayet-i kerimeye geçelim.
Şimdi iki ay Ramazan'da kefaret orucu tutacak sözünü Resulullah'a nispet ediyorlar. Ve zihar kefareti gerekir demiyor mu geleneksel? Öyle diyor. Biz yanlış bir şey mi aktı? Ben de öyle söylüyorum zaten. Bu ifadenin Resulullah'a nispet ederek zihar kefareti gerekir diye iddia ediyorlar. İşte
şimdi orada çok değişik rivayetler de var. Bunu doğru bir şekilde halka aktarmak lazım. Burada Allah-u Teala diyor ki bu bütün her şeyi anlattıktan sonra Cenab-ı Hak bu Bakara suresinin 187. ayetinde mesela bak, bunlar bir de şey yapıyorlarmış. Yatsı vaktinin sonuna kadar yeme içme serbest. O da yine bu rivayetlerde var. Yani bizim bu Süleymaniye Vakfı takviminde yatsı sonu diye geçen bir saat var ya, bütün hadislerde o öyledir. Ayet-i kerimelerde öyledir. Bütün mezheplerin büyük imamlarında öyledir. Yatsının son vakti havanın soğuduğu vakittir. Bizim bölgemizde o havanın soğuması, yani o İsra suresi 78. ayetinde ila gasakil leyl diyor. Gecenin gasakine kadar diyor. Gasak demek gecenin soğumasına kadar. Soğuma, güneş ışınlarının bizim ufkumuzdan tamamen çekildiği an olur. Bizde güneş ışınları çekildiği zaman karanlık olur. Ama kutup bölgesinde güneş ışınları önüne gece geçer ayrı bir varlık olarak. O zaman güneş ışınları gelmez, sadece soğuk olur. Aydınlık gelir ama soğuk olur. Beyaz gecelerin olduğu yerlerde. O ana kadar yeme içme serbest. Karı koca ilişkisi zaten tüm Ramazan boyunca yasak. O ana kadar yeme içme serbest. Onun dışında değil. Ayrıca Cenab-ı Hak burada ne diyor? Diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَطُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْفَدِ مِنَ الْفَجْرِ. O fecir tarafından siyah çizgi, beyaz çizgiden size göre net olarak ayırt edilinceye kadar. Yani şimdi o sabahleyin ufukta bir aydınlanma olur. Ona seher vakti denir. Aydınlık olur. O aydınlık şöyle büyük bir kubbe şey oluşturur. Fakat daha sonra ufkun üzerinde alt taraf siyah, üst taraf da beyaz, ortada da kırmızılık var. O kırmızılık her yerde olmayabiliyor. Beyaz gecelerin yaşandığı yerde kırmızılığı göremeyebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz görürsünüz ama o siyah ve beyaz çizgiler ufkun enlemesine uzanıyor. Her tarafta, dünyanın her yerinde o çizgi halinde uzanıyor. Birbirine mesela, efendim, kırmızılık biraz daha yukarıda, böyle kubbemsi, yok kubbemsi olmayacak. Çizgi haline gelecek. Çizgi haline, belki o zaman çok fazla aydınlık, tabii ki çok fazla aydınlık. Resulullah'ın mescidinde hangi lambalar yanıyordu? Elektrik var mıydı? Gaz lambası var mıydı? Çıra mı yakıyorlardı? Birbirlerini tanıyacak hale geliyorlardı. Yani o aydınlık sokaklara ta şeyin mescidin içine kadar giriyordu. O zaman oruca başlanıyor. O zamana kadar sahur yemeği yeniyor. İşte bunu da Cenab-ı Hak bu ümmete mahsus olmak üzere helal kılmıştır. Orada diyor ki فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَطُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْفَدِ مِنَ الْفَجْرِ. yiyin için fecir tarafından size göre siyah iplik, beyaz iplikten net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yiyin için. Yani artık yatsının sonuna kadar değil, ne zamana kadar? İmsak vaktine kadar uzatmış oluyor Allah, değil mi bize? Ayrıca bir iyilikte bulunmuş oluyor. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Peki, şimdi size bir soru sorayım. Deseydi ki Allah, orucu güneş batana kadar tamamlayın. Şimdi bugün dünyanın kuzeyinde bir bölgede güneş hiç batmıyor. Ne yapacaktı o adamlar? Yok, çok kolay. Ramazan'ın başında başlayacaklardı. Bayram günü iftar edeceklerdi. Niye bayram günü iftar? Artık da oruç o farz değil ki, yiyebiliriz. Çok kolay, ne ki yani? Yani şimdi bizim ulemanın Kur'an'dan ne kadar uzak olduğunu burada da görelim.
Müsaade edersin bir şey. Şimdi ulema, bu iki hadis rivayet edildi. Birisi de sizde sahih olan dergide, bu sahih varyantını almıyor. Ulema o müdrec olanını alarak delil yapıyor. İki ay peş peşe oruç tutmasını. Bunu da Ebu Hanife, İmam Malik alıyor. Yemek içmede ve cinsel alakada. Ne olur olsun, kasten bozuyorsa iki ay peş peşe oruç tutacak. Ama Şafii ve Ahmet bin Hanbel kendisi ki bu şey sadece cinsi ilişkide diyor. 2 ay yani 60 gün peş peşe oruç tutacak. Ama yemek içmede bir gün tutacak diyor. Ve zihar kefaretine dayanarak sanki o ayetleri buraya integre ederek hüküm veriyorlar. Şia da bunu şey yapıyor. Şia da yani neredeyse yemin kefaretine esaslandırarak diyor ki 10 gün peş peşe fakir doyuracak ya da 3 gün kaza yapacak. Burada cinsi ilişkiden de bir not düşüyor. Kadın erkek fark etmez ama Ahmet İbni Hanbel bir not düşüyor. Diyor ki eğer kadını zorla taciz ederek cinsi ilişkide bulunursa kadına kaza gerekir. Sadece bir gün, 60 gün peş peşe tutmak gerekmez. Ama Şia'da ise durum farklıdır. Eğer ikisi de isteyerek yaparsa, cinsel ilişkide olursa ek olarak taziz cezası da gerekiyor diyorlar.
Yani. Birkaç tane de sopa atacaksın.
Ulema yani böyle hüküm veriyor. Ama hiç Kur'an'dan...
Ne Kur'an'da da yok, hadiste de yok yani. Evet. Şöyle bir dakika şu şeyi bitireyim de şey yapmasın. Araya şey girince unutuluyor. Şimdi burada şeye kadar diyor. İmsak vaktine kadar yeme içme tamam. Peki yani orucu o zamana kadar tamamlayın diyor. Şey akşama kadar tamam, imsak değil. Güneş şeye sümmeti müsyame ilerleyil geceye kadar. Gece ne zaman başlıyordu Kur'an-ı Kerim'e göre? Yani Arap dilinde güneş batınca. Bizim buralarda güneş batınca. Peki aslında Kur'an-ı Kerim'de güneş batınca ifadesi yok. Duha bitince. Duha da o titreşim yüksek olan aydın, güneşten gelen ışınlardır. O güneşten gelen ışınlar kaybolmaya başladığı sıralar artık havada bir sakinleşme şey yapardı. Ve cealelleyle sekenen diyor Allah-u Teala. Geceyi sükunet haline getirmiş olur. O sükuneti görmeye başlarsınız. O sükunet sırasında hafifçe de bir rüzgar ortaya çıkar. Çok tatlı bir rüzgar. Ondan sonra da kuşlar yuvalarına dönmeye başlarlar. Bir de güneşi görürsünüz ama şeyde kutup bölgesi için diyorum. Güneşin önünde sanki bir tül perdesi var gibi olur. O tül perdesi de şeydir. Gecedir. Yani o çünkü gecenin kendine ait bir özelliği olmadığını Allahü Teala İsra 12. ayette bildiriyor. Sadece sükuneti sağlıyor gece, başka bir şey yok. İşte böyle olduğu zaman bak sonra orucu geceye kadar tamamlayın dediği için de mesela bugün bizim takvime göre oruç tutanlar güneşin hiç batmadığı bölgelerde en fazla 14,5 saat tutuyorlar. Niye? Ve de şeyi de buluyorlar. Yani çok net bir şekilde emin oluyorlar ki işte iftar oldu, işte sahur oldu, işte şu oldu. Çok net bir şekilde bunun gözlemini de yapıyorlar. Şimdi asıl konu şu. Diyor ki tilke hududullahi fela tekrabuha. Şimdi ihtikaf konusunu atladık buradan. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Şimdi Allah'ın koyduğu sınırlar derken, bir, bu okuduğumuz ayetlerde oruç tutmayan kişilerle ilgili bir hüküm var mı? Ben tutmuyorum. Yok. Sadece hasta ve yolcu için tutmama ruhsatı var. O da başka gün kazasını yapacak. Peki kefaret var mı? Yok. Efendim akşamdan niyet etmiştim etmemiştim diye bir şey var mı? O da yok. Hastalığın tarifi var mı? Yok. Çünkü hastalık insandan insana değişir ya. Aynı hastalığı iki kişi çok farklı bir şekilde çeker. Kararı kendisi versin kardeşim. Hesabı da Allah kendi verecek. Bu ben vermeyeceğim ki. Şimdi bakın Allah'ın hududu bunlardır. Yaklaşmayın diyor. Peki hadis de çok açık ve net dikkat ettiyseniz. O kişinin kendi ağzından yani olayı yaşayan kişinin kendi ağzından gelen rivayet. Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun mu? Peki bir kişi mescide geldi şöyle yaptı ya hanginiz tam duydunuz? O kişi onlarca kişinin yanında gelip Resulullah'la konuşuyor. Ya ne demişti ben onu duyamadım ne diyor? Ya bunu en güzel anlatacak kişi başından olay geçen kişi değil mi? E peki siz bunu nasıl tutarsınız da buradan? Yok efendim niyetliydi, niyetli değildi. Yok efendim kefar. Resulullah da açıkça söylüyor hadisinde. Bir gün orucu özürsüz yiyen kişi tüm ömrünü oruçlu geçirse onun yerini tutmaz diyor. E peki ne yapıyorsunuz kardeşim? Sonra Allah da diyor ki bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yaklaşmayın diyor. Bunlar ne yapıyor? Sınır diye bir şey bırakmışlar mı? Bak Allah bu kadar ayrıntılı bir şekilde anlattığı halde. Mesela şimdi eskiden sobalarımız vardı biliyorsunuz. Küçük çocuklara ne yapardık? Sobaya yaklaşma. E tamam yaklaşmadı da çocuk gider de sobayı yıkarsa devirirse ne olur sobayı? İşte sınırı aşmış olur. Bu yaklaşma dedi, o sınırı aştı. Bunlar sobayı deviren insanlar. Yani. Ve bunlar oluyor büyük ulema. Bak dikkat ettiniz mi? Ne ayete uydular? Ki ayetleri okuduk çok net bir şekilde değil mi? Ne Resulullah'ın sözlerine uydular? Bir uydurma rivayetle. E o rivayette adam karlı gitti. Adama 60 gün oruç tutma görevi yüklemedi Resulullah. Kadına da bir şey yüklemedi. Oh ne güzel. Geldi, altı götürdü, ye dedi. Ya bak ne Kur'an'a uyuyor. Ne de işte hadisin sahih olan rivayetine uyuyor. Yani bakın şuna da tekrar dikkatinizi çekeyim. Allah Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde anlattığı halde bu ayet bu sınırlara yaklaşmayın dediği halde bu ulema ne yapmış? Şiisiyle, sünnisiyle sınır diye bir şey bırakmamış, tarumar etmiş. Bugün İslam dendiği zaman bu karşımıza çıkıyor. Şimdi millete bakıyorsunuz ki 60 gün kefaret olmasın diye Ramazan'da oruç tutanlar oluyor. Ama ya kardeşim Ramazan tamam elbette orucu tutacaksın. 60 gün kefaret meselesi değil. Sen bir gün oruç tutmadığın zaman bir ömrün oruçlu geçirsen kurtulamazsın dediğinizde 60 gün mü daha etkili olur bu mu? Bir ömür boyu oruç tutsanız orucun yerine geçmez dediğiniz zaman adam mecbur kalır. Tutar değil mi?
Şöyle oluyor hocam. Şimdi 60 gün tutarsın dediğiniz zaman yani yerine bir şey konulabilir. Ama diyorsunuz ki bir ömür boyu tutsan bu gene de yerine geçmeyecek bir şey. O zaman psikolojik olarak ya bunu mutlaka gün vaktinde yapmam abi, lazım.
Gitti gitti. Aynı şey namaz için söz konusu. Bir vakit namazı kılmadım ömür boyu namaz kılsam bile o bir vaktinin yerini tutmaz. E insanlara bu dini doğru anlatalım. Yapan yapar yapmayan yapmaz kardeşim ya Allah Allah. Hesabı Allah'a verecek. Ama ben bildiğim doğruları insanlara doğru bir şekilde anlatmak zorundayım. O insanlar ne yapar ondan sonra sorumluluk ona ait bana ait değil ki. Onun için bu gerçekten işte Allah diyor bu şekilde bak kezalike yubeyyinullahu ayatihi linnas. İşte Allah bu şekilde ayetlerini insanlara açık seçik olarak ortaya koyuyor. Leallehum yettekun, belki kendilerini yanlışlardan sakınmış olurlar. Yanlışlardan sakınmayı bırakın, yanlış. Şimdi mesela ayeti orada gördük. Kur'an-ı Kerim'in kendi içinde birbirine zıt, Arap dili açısından öyle bir mana verilmesine en küçük ihtimal olmadığı halde gücü yetmeyenler diye bir anlam veriyorlar ayete. İşte bu, burada da böyle. Tefsirlerin hemen hepsi öyle. Bazıları da Ermalı gibi zor dayananlar diye mana veriyor sanki neymiş. Ondan sonra gücü yetmeyenlere bir fidye diyerek tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki orucu tutmadın. Her gün içinde bir fitre ver. Nereden çıkardın bunu? Nereden çıkar? Onun hadisi de yok ya. Onun uydurma hadisi de yok. Ayete yanlış mana veriyorsun. Millet getir. İstanbul'da ilk defa müftü yardımcısı olmuşum. İşte 76 şeyde oturuyoruz. Bir Fatih'te. Bir imam bana dedi ki ya Kıztaş'ında dedi önde gelen adamlardan oranın tanınmış kişilerinden birisi vefat etmiş. Başsağlığına gideceğiz. Sen de gelir misin? Gideyim dedi. Geleyim dedim. Peki. Şimdi gittik oraya. Adet işte Kur'anlar okundu falan. Sonra imam oturdu. Etrafına birkaç kişiyi topladı. İskat-ı salat, iskat-ı savun. Yani onun oruç ve namaz borçlarını düşürecek. Ondan sonra bir şeye koydular, bir altın koydular. İşte aldım verdim. Kabiltü ve heptü, kabul ettim, hibe ettim, alıyor, geliyor. Peki bu alan adam vermiyorum dese ne yapacak? Hibe etmedim desen, Allah'a ısmarladık, teşekkür ederiz. Çıkarırlar mı onu oradan dışarıya? He? Neyse ondan sonra etti. Sonra bir de bir para vardı. Oradakilere dağıttı. 50'şer lira yanlış hatırladı. Neyse kaçar liraysa geçmiş gün aklımda olmayabilir. Yanlış kalmış olabilir. Ondan sonra Artan da dedi ki ben bir Kur'an kursum var onun talebelerine vereceğim. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ondan sonra kalktıktan sonra tuttu bana da bir para verdi gelirken. İşte bu da sen niye dedim? Ver tamam aldım onu. Şöyle cüzdanında iki tane kağıdın arasına böyle bir necis gibi geldi bana o para. İki tane kağıdın arasına koyup cüzdanıma bulaşmasın diye cüzdanın içine yerleştirdim yani. Parayı cüzdana ertesi gün hemen bir fakire verdim. Sonra ertesi akşam bana dedi ki hocam ne var bu akşam yine bir yatsı namazda bir cenaze evine gideceğiz.
Sektöre dönmüş hocam yani cenaze sektörü gibi.
Dedim bir dakika. O bir Müslüman bir delikten bir kere ısırır, iki kere olmaz. Ben dün akşam gidip adama başsağlığı vereceğiz diye şey yaptım. Senin yaptıkların kusura bakma dedim. Böyle bir şey olmaz. Bir daha dedim bana bu konularda herhangi bir şeyle gelme dedim. Şimdi bunu sektöre çeviriyorsun. Ondan sonra zarflar dağıtırlar, şunlara şuyu koyayım. Sen şöyle mi? Hastan mı var? Oruç tutamıyor. Tutamıyorsa her gün için bir fitre versin. Nereden çıkarıyorsun? Lan adam zaten tedavi ediliyor, bir şey yok. Bir de bir fitre alıracak. Peki hayattayken verme, öldükten sonra alalım bari. Ya neye dayanarak alıyorsun ya? Ondan sonra sen ilah mısın ki bu adamın şeyini affettiriyorsun? Aldım verdim. Şey gibi, kilisenin günah çıkartmasının bir değişik şekli. Yani Allah yardımcım, evet ne diyecektin?
Hocam bu önemli. Mücadele suresinin birinci ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Şimdi hocam rivayete göre Resulullah'a gelen erkek ama ayete göre Resulullah'a tartışan kadın. Burada şöyle bu itiraz konusu olabilir ama hocam bunun cevabı da Bakara suresinin o ayetinde var. Allah buyuruyor yani içinizden kendi nefsine hainlik edenleri Allah biliyor diye. Şimdi hocam buradan anlıyoruz ki bu olay birkaç kere tekrarlanmış olmalı. Yani burada şunu söylememiz lazım. zihar kefaretidir bu. Yani olayın oruçla hiçbir ilgisi yok. Bunu buraya delil getirmek doğru değil. Orucun kefareti diye delil getirmek doğru değil. Olayın kahramanları o anda o insanlar olmayabilirler. Ama burada zihardan bahsediliyor.
Şimdi bak, bu ziharda çok daha büyük tahribat var da onu bu derste hiç elimize almayalım. Bütün fıkıh kitaplarının ittifakla kabul ettiği, onu inşallah ayrı bir ders yaparız bir gün. Bu kadının şikayeti de o. Yani o konuya hiç şey yapmayalım. Ama şimdi neticede gördünüz. Şimdi bir kimsenin ben bugün oruç tutmayacağım deme hakkı var mıymış? Yok. Efendim ben bugün niyetli değilim diye bir kelime kullanılabilir mi? O da yok. Peki orucu kasten bozdun. 60 gün kefaret. Nereden çıkıyor? Yani 2 ay oruç. Bir günde bir gün 2 ay kefaret, bir günde kaza. Var mı? Açıkça bakın, Kur'an-ı Kerim'e açık ve net bir şekilde aykırı. Ama siz ne yaparsanız yapın. Bugün insanlara diyorsunuz ki Allah'ın indirdiğine gelin. Onlar ne diyorlar? Babalarımızdan gördüğümüzü yaparız. İşte babaları neydi? Şeyler işte bu. Mezhepler. Yani biz diyor, soruyorsun, biz diyor Hanefi mezhebindenmişiz diyor, babam öyle derdi. Öbürü diyor biz Şafii'ymişiz diyor, babam öyle derdi. Kardeşim, yani bunlar öyle bir oluyor ki ayrı dinler haline dönüşüyor. Yani burada size daha önce de anlatmıştım. Adamın birisi bana geldi, bir gün bir karı koca, hocam ne var? Kızımızı bir delikanlıya verdik. Delikanlı da abdest namazı çok iyi, çok temiz bir çocuk ama bir de öğrendik ki Şafii'ymiş. Kocam bir tarafta, işte karı koca ikisi beraber gelmişti. Birimiz bir tarafta, birimiz bir tarafta başladık ağlamaya. Kızı engellemek istiyoruz, kabul etmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bakın kafirmiş gibi bir şey, dikkat ediyor musunuz?
Hocam bunu söylemeden edemeyeceğim.
Evet, söyle.
Bir karı, bir koca, birisi Şafii, birisi Hanefi. Ramazan'da kasten yemek yeseler ikisi birlikte. Şimdi Şafii olan kocası bir gün kaza edecek ama Hanefi olan karısı 60 gün kaza etmesi gerekiyor.
Aynen öyle.
Şimdi onların hali o ailede ne olacak siz düşünün. Bu ulemanın getirdiği son nokta, ikisi de kardeş, İslam dinine mensup ama yani karı sonuç,
karı koca Şafii mezhebi diyor ki bu rivayetten dolayı yeme içmeyle değil sadece ilişkiyle oruç bozulur diyor. O da erkeğin orucu bozulur, kadının değil, çünkü rivayette kadın şey yok, kadına bir gün gerekir, erkeğe 60 gün. Hanefi mezhebi diyor ki hepsine de gerekir. Ya kardeşim, yani bu ne ya, Allah aşkına kardeşim, bu ne? Yani bu din sizin babanızın çiftliği mi? Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasına da ayırmasın. Sağ olun.